Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Her sohbetin başında elhamdülillahi Rabbil alemin diyoruz. Yani yaptığı her şeyi güzel yapmak alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, salat da arkasından gidip destek verme. Selam da işte huzur ve güvenliğe kavuşma meselesi. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam. Şimdi bugün Allah nasip ederse mümin olarak Allah'ın Resulü olan, elçisi olan Muhammed Aleyhisselam'ın arkasından giderek ifade hürriyetinin nasıl anlaşılacağını onun tebliğ ettiği Kur'an-ı Kerim'den öğreneceğiz. Şimdi biliyorsunuz Allah-u Teala Ahzab suresinin 21. ayetinde şöyle diyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Şurası kesin. Allah'ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır. Peki şimdi kök programını sürekli yapan kişi olarak sana sorayım. Allah'ın Resulünde Resul sıfatıyla güzel örnek nasıl oluşur?
Resul sıfatı ile demek ki Kur'an-ı Kerim'de Allah bu örnekliğe dair bütün detayları, usulü göstermesi gerekiyor.
Şimdi Resul olarak Allah'ın kitabını tebliğ ile görelim. Evet. O zaman Resul olarak tebliğ ettiği şeylerde bir, kitabın yanında bir de ne görevi var? Resul sıfatıyla. Evet, hikmet. Yani kitaptan hükümler çıkarma görevi. Tabii o görevi doğru yaptığı takdirde o hükümleri de Resul sıfatıyla uygulamış oluyor. Şimdi şu ayete bak, dikkat edelim. Diyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ. Şurası çok kesin. Sizin için فِي رَسُولِ اللّٰهِ Allah'ın Resulünde, elçisinde اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ güzel bir örnek vardır. Peki siz kim? Herkes mi? لِمَنْ كَانَ يَرُجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Ahiret, Allah-u Teala'ya kavuşma, yani Allah'ın yardım ve desteğini uman, yani Allah'ın huzurunda ne yapabilirim, hesabı verebilir miyim diyebilen kişiler için. Ya da bir başka halk arasında söylenen sözler, Allah korkusu taşıyan insanlar için, herkes için değil. Sadece o değil. وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Ve ahiret gününü düşünenler için. Yarın hesap verirken acaba ne yapabilirim diyenler için. Peki, ondan sonra diyor ki وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا Allah'ı çokça zikreden. Bugün mesela halk arasında Allah'ı çokça zikreden denince ne anlaşılır Abdullah?
Yani zikir çeken, hu diyen.
Hu diyen, tesbih
çeken. Elinde tesbih bırakmayan kişiler.
İşte günde 1000 kere şunu diyeceksin, 500 kere bunu diyeceksin. Şimdi bizim bir arkadaşımız gitmiş bir dükkana. O dükkan sahibiyle, ya kardeşim, zikir bir şeyin zikir olması için bilgi olması lazım. Mesela la ilahe illallah zikirdir. Allah'tan başka ilah yoktur diye bir bilgi var. Ama sen o bilgiyi zihninde tekrarlarsan o bir zikir olur. Fakat sürekli tekrarladığın zaman o bilgi olmaktan çıkar, başka bir şey olur. Zikirmatik, evet.
Ayetler üretildi artık. Yani.
Şimdi belki Abdullah hatırlar da ama hatırlamazlar. Şimdi bir gün Erzurum'dan geliyoruz. Abdullah arabada arkada oturuyor. Bir türkü söylüyordu. Ne diyordu? Şey, uydurma bir şey söylüyordu. Ne diyordu?
Yol türküsü işte.
Bir, yani uydurma bir takım kelimeler söylüyordu. Bir takım isimler söylüyordu. Hatırlıyor musun? Şimdi kızlarım da buna abi sus ya bizi rahatsız ediyorsun falan. Neyse bu sustu başladı onlar söylemeye. Çünkü bir müddet sonra o zihinde yer ediyor. Bu defa onu tekrarlıyor. Şimdi bizim bir arkadaşımız da bunun yanlış olduğunu öğretmek için giriyor bir şeye, dükkana. Dükkan sahibinin adı Ahmet. Ben ona daha önce bu işleri konuşmuş. Ahmet demiş, efendim. Ahmet, buyur. Ahmet, ya ne diyorsun kardeşim? Ahmet, ya ne diyorsan de. Ahmet, oraya birisi, ya kardeşim bu adam çıldırtacak beni. Ya ne diyorsan de. Ahmet, Ahmet. Yahu sen kafayı mı yedin? Lan kerata demiş. Bak, zikir olması için bilgi olması lazım. Böyle düşünmeden, taşınmadan çek bakayım şeyi. Bin kere şu. Ne olacak? Böyle bir zikir var mı? Peki Allah'ın zikri ne demek? Allah'ın zikri ne demek Kur'an-ı Kerim'e göre?
Kur'an-ı Kerim'in kendisi.
Veledikullahi Ekber değil mi? İnna nahnu nezzelna ez-zikra. Bu zikri indirdik. Niye? Çünkü bütün doğru bilgiler bunun içerisinde. Öyleyse burada Allah ne diyor? Ve zekarallahi kethiran dediği zaman ne oluyor?
Allah'ın emir ve yasaklarını sürekli akılda tutmak.
Allah'ın kitabını aklında sürekli çokça, Allah'ın kitabındaki ayetleri çokça aklında tutan kişiler için örnektir. Şimdi bugün Allah nasip ederse ifade hürriyeti konusunda Resulullah'ın inanılmaz bir örnekliğinin olduğunu Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla göreceğiz. Ama gelen rivayetlerin içerisinden Kur'an-ı Kerim'i çıkardığınız an örnek olmaktan çıkar. Ve maalesef bugün geleneksel dinde Resulullah örnek olmaktan çıkarılmıştır. Çünkü Kur'an'la ilişkisi tamamen kesilmiştir. Bakın burada bugün ifade hürriyetinden bahsediyoruz. Mesela derler ki işte inanç hürriyeti. Ya inanç hürriyet diye bir hürriyet olur mu? İnanç kişinin kalbinde olur. Benim kalbimi Allah'tan başkası bilir mi? Ha? E bilmez. O zaman kim benim inancıma karışabilir ki? Baskıyla bir insanın inancını değiştirmek mümkün olur mu? O zaman hürriyet ifade, inandığı gibi konuşma, ifade hürriyeti olur. Peki ifade hürriyeti derken, benim dediğim gibi konuşursa hürdür, öyle mi olacak? Hı? Bakın, Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı değil mi? Meleklere ne dedi? Adem'e secde edin dedi. Peki hepsi etti. Bir melek olan iblis ne yaptı? Etmedi. Şimdi mesela Allah-u Teala demişti ki Bakara suresinin 30. ayetinde ve iz gâle rabbuke lil melâike inni câilun fil ardi halife. Allah meleklere dedi ki ben yeryüzünde muhalif bir varlık yaratıyorum. Bakın, melekler ne diyor? اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا. Sen orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratıyorsun? Melekler burada Allah'a muhalefet mi ediyorlar yoksa muvaffakat mı ediyorlar? Ha? Ne yapıyorlar? Muhalefet değil.
En azından düşündüklerini ifade edebiliyorlar.
Yok yok, muhalefet olarak ediyorlar tamam. Ama. Muhalefet değil mi? Niye? Çünkü melekler de bizim gibi sorumlu varlıklardır. İbadetle yükümlüdürler. Aynı görev onlarda da var. Gerçi bizim geleneksel dinde yok da. Geleneksel dinde Allah'ın hangi dediği kalmış ki bu kalsın? Orada fesat çıkaracak ve kan dökecek. Yani fesat çıkarmak demek kurul düzeni bozacak. Birilerini mi yaratıyoruz? Arkasından hemen ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Ya Rabbi biz bunu söylüyoruz ama sana muhalif değiliz. Sen her şeyi güzel yaptığın için sana boyun eğeriz. Yani bizim sana boyun eğmemiz öyle ezbere değil. Şuurlu bir boyun eğmedir. Ve sen madem böyle bir varlığı yaratmaya karar verdin, senden dolayı biz bunu temiz ve iyi kabul ederiz. Şimdi Allahü Teala dedi ki inni a'lemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediğinizi bilirim. Bildikleri var. Muhalifse ki burada anlaşılıyor, meleklerin kendileri de muhalif varlık. Çünkü imtihandan geçiyor. İnşallah bir gün bu konuda bir ders yapmak nasip olur. Onu da unutmayın da bu konuda da bir ders yapalım. Kendileri de muhalif. Muhalif olmak, muhalefeti ilk önce Allah'a yapıyorlar. Kendi aralarında da muhalefet var. Ondan sonra Allah diyor ki ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Ne demek? Sizin bu dediğiniz yanlış değil diyor. Birbirine muhalif olduklarına göre tabii birbirlerinin kanını da dökerler. Bugün mesela Suriye'de ne oluyor? Kan dökülmüyor mu? Dünyaya nizam verdiğini iddia eden Amerika getirip de milletin kafasını aşağı evde camiyi, hastaneyi, efendim pazar yerini bombalayıp da insanları öldürmüyor mu? Ama halkın karşısına geçince de hava atmasını iyi belirler. Yok efendim insan hakları evrensel beyannamesi yayınlamışlarmış. O sadece şeydir. Hani münafıklar yapıyor ya Münafıkun suresi اِتَّخَذُوا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Bir vitrin. Yoksa arkada her türlü pisliği yapıyorlar. Bu vitrin. İnsanları kandırmak için. Yaldızdan balacı. Yaldızdan balacı. O kadar. Münafıklar da ne yapıyor? Yeminlerini kalkan yapıp arkadan Allah'ın yolundan sıvışıyorlar. Şimdi dökülmüyor mu kan? Ama diyor ki Allah-u Teala sizin bilmediğinizi bilirim dedikten sonra وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا. Adem'e bütün isimleri, isim dediğiniz zaman eşyanın neye yaradığı, çay nasıl yapılır, ekmek nasıl pişirilir, elbise nasıl dikilir, nasıl üretilir, her şeyi. Yeryüzünün gelmiş geçmiş en bilgili kişisi Adem Aleyhisselam'dır. Diyor ki, her şeyi öğrettikten sonra tüm aradahum el melaike, sonra melekler dedi ki, hadi bak bunları hep görüyorsunuz ya, hadi bakalım. Enbiyoni bi esmai haulayin kuntum sadik. Şunların hangisinin ne işe yaradığını bana haber verin bakalım. Şimdi burada Arapça bilenler için şimdi diyecekler ki burada o manayı nereden çıkardın? Tabi enbe'ehum bi esmaihim. Him zamiri akıllı zamirdir. Arapça bilenler için söylüyorum bu cümleyi sadece. O hum akıl ilim manasına gelir Arap dilde. İlim haline dönüştüğü zaman zamir ha'dan hum'a dönüşmüştür. Bu sayede Arapça bilenler anlarlar ne demek istediğimi, diğerleri anlamaz. Anlamak isteyenler bizim yazılarımızı okuyabilirler. Bu konuda yazdığımız yazılar. Şimdi ondan sonra dediler ki Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana innekentel alimul hakim. Hemen ya Rabbi biz sana boyun eğeriz. İblis de dahil. Senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz olmaz ki. Bilen sen, doğru karar veren sensin. Sonra dedi ki Allahü Teala ya Adem enbihum bi esmahim. Evet Allah Adem'e dedi. Söyle bakalım bunlar ne işe yaradığını. Felemma enbehum bi esmahim gene hum zamiri bilgi olduğunu ifade ediyor. Nasıl ki onların bir şeylerini, bilgilerini anlattı onlara. Allah-u Teala dedi ki اَلَمَا قُلْ لَكُمْ اِنِّ عَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ben size dememiş miydim ya melekler? Göklerin ve yerin gaybını ben bilirim. وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Aşağı vurduğunuzu biliyorum. Aşağı vurdukları neydi? Melekleri. Ne demişti?
İtirazları.
Demişlerdi ki bunlar yok. Onlar şey aşağı vurdukları şey لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا Ya Rabbi bizim bir bilgimiz yoktur. Biz sana boyun eğeriz. Bu aşağı vurdukları. Peki neyi gizlemiş olabilirler?
Aynı iblis gibi düşünmüş olabilirler.
Ya, Adem'i kıskanıyorlar. Lan bu nereden çıktı? Daha dünkü adam bizi yendi bilgi konusunda. Hah, imtihandan geçiyorlar. Dedi, ne dedi? Ve izgurna ilme laiket üç cüdülü adam. Hadi bakalım Adem'e secde edin dedi. Allah. Yahu şimdi kıskanıyorlar da. فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِسِ İblis'ten başkası hepsi secdeye kapandı. لَمِكُمْ اِلَى السَّاجِينَ secde edenler. اَبَا وَسْتَكْبَرَ وَكَانَ اَمِنَ الْكَافِرِينَ İblis direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Ne demek kafirlerden oldu? Bak kafir oldu demiyor.
Daha önce de var.
Ne demek? Daha önce de kafir olan melekler varmış demek ki, kafir olan cinler varmış. Onlardan oldu. Şimdi İblis Allahü Teala soruyor Araf suresinde kaçıncı ayette o şeyde?
Hocam bu İblis'e geçmeden şimdi ifade özgürlüğü dedik ya.
Ona geçeceğim işte.
Yani şu ilk ayetteki husus şimdi bakın ha. Cenab-ı Hak değil mi? Yani hata yapma şeyi asla düşünülemeyecek olan bir varlık. Hatasız olan tek varlık. Bir şeyi söylüyor meleklere.
Ne melek karşısındaki?
Ya karşısındakiler melek ama o an akıllarına takılan hususu Cenab-ı Hakk'ın karşısında ondan hani gazabından, azabından hiç çekinmeden ifade ediyorlar. Ya Rabbi diyorlar tamam en doğrusu bu ama bizim de kafamıza bir şey takıldı. Ya gerçekten kan dökecek birini mi sen şimdi halife olarak yaratacaksın?
Tabii.
İfade özgürlüğüne bir numaralı en güzel örnek bu olmaz mı?
Hiç şüphesiz.
Değil mi? Bakın, Cenab-ı Hakk'ın önünde öyle veya böyle doğru veya yanlışlığını konuşmadan ama takılan, içlerine takılan, akıllarına yatmayan bir konuyu hiç çekinmeden ifade edip soruyorlar. Ya Rabbi niye böyle?
Peki Allah da susun mu diyor?
Olmayacak mı? Cenab-ı Hak ne yapıyor? Ha siz kimsiniz ya? Değil mi yani? Benim yarattığım bana laf mı öğretiyorsunuz demiyor.
Ben yarattım, ben besliyorum, ben büyütüyorum, evet. Bana konuşuyorsunuz.
Demiyor öyle. Tamam diyor olur yani bu dediğiniz olmayacak değil, olacak. Ama sizin bilmediğiniz şeyler de var.
Evet doğru.
Yani onların tavrı, yani Cenab-ı Hakk'ın tavrı tabii ki yani en güzel ama yani onların tavrı da bizim için çok büyük bir örnek.
Müthiş bir şey tabii.
Yani nasıl olsa bu hatasız bir var, bu ne derse doğrudur falan. Ben bir şey söylemeyeyim, kapayım çenemi demiyorlar. Takılmış akıllarına soruyorlar. Hı-hı. Cenab-ı Hak da bunu buraya koyduğuna göre bize örnek olsun diye var tabii ki yani.
Ya bu müthiş bir örnek ya, müthiş bir evet. Örnek. Ondan sonra mesela bak o iblis secde etmiyor. İblis secde etmediği zaman ne diyor Allah ona? Araf'ta 12. ayet.
Mâ menâke illâ tesşüde izem artık.
Bak diyor ki sana emrettiğim halde secde etmeni ne engelledi? Bak Allah emrediyor. Ve meleklerden. Emri de tutmuyor. Ne diyor? Ene hayrun mih diyor değil mi? Ben ondan iyiyim. Halakteni min nârin ve halaktev min tîn. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Tamam. Doğru, yanlış mı? Gayet doğru. Peki, ne yapmış oluyor? Bu emrin yanlış demiş oluyor. Yanlış demiyor ama demeye getiriyor, değil mi? Hiç ateşten yaratılan, çamurdan yaratılana secde eder mi? Bak şu ifade hürriyetini görüyor musunuz? Ondan sonra ne diyor Allah? Ceza veriyor onu. Gale fehbit minha. İn oradan aşağı. Artık melek değilsin. Görevinden alıyor onu. Ama hapse atmıyor. Dikkat edin. Fema yekun leke ente tekebbara fiha. Orada senin büyüklenmeye hakkın yok. Sen hem mukarreb meleklerden olacaksın, hem kendini benden büyük göreceksin. Olmaz. Hadi bakalım. Görevinden alıyor yani. Ondan sonra diyor ki fahruç inneke minessâli. Sen itibarını kaybedenlerdensin. Artık bu makama layık değilsin. İn bakayım aşağıya. Peki ondan sonra ne diyor iblis? Mesela bugün olsa ne olur? Bugün belki bugün Müslümanların bütün mezheplerin ittifak ettiği şey olsa Allah ne yapması gerekiyor?
Dinden dönüyor değil mi?
Böyle? Dinden dönmüş, kafir oldu, öldürülecek. Ya bu, ya bu ne biçim bir şey Allah aşkına ya? Efendim ifade hürriyeti var. Sadece kellesini alıyorsun. Ne ki yani? Yani bir kelle kaç para eder? Tabii yani ne olacak? Kopmuş kelle orada istediği kadar konuşsun. Tövbe estağfurullah. Bak iblis ne diyor? Enzirni ila yevmi yub'asun. Başka bir ayette de Rabbi enzirni diyor değil mi? Ya Rabbi bana süre ver. Ne zamana kadar? Yeniden dirilecekleri güne kadar. Ölüm değil, yaşama. Yaşama hakkı istiyor. Allah veriyor mu, vermiyor mu? Yok, sen öleceksin, tamam. Ya tevbe edersin ya da kık. Ay sizin, bu dine, bakın şuradan bütün yetkililere ve bütün Müslümanlara sesleniyorum. Dinden menfaat bekleyen hocalar kadar zararlı bir insan türü yeryüzünde yoktur. Bu dini o şeyle menfaat çevreleriyle işbirliği yaparak bu hale getirmişlerdir. Son 12-13 senedir dinin ne hale geldiğini de gördük. Şeyle menfaatlerini alan hocalar bugün faizi meşrulaştırdılar. Allah'la savaşmayı meşrulaştırdılar. Maalesef. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bak diyor ki yeniden dirilecekleri güne kadar. Bu niye kızdım ben burada? Bütün mezhepler bunu söyleyen kişi öldürülür diyor. Allah ne yapıyor? Tamam diyor. İnneke minel munzarin. Tabii ömrünü ömür katıyor. Tamam. Sana süre tanındı. Tamam. Yeniden dirilecekleri güne kadar yaşayanlardan olacaksın. Demek ki ölen demek melekler ölüyor. Ölümlü varlıklar. Ama bu ömrün uzatılmasını istiyor. Allah da kabul ediyor. Peki ondan sonra ne diyor? Ne diyor Yahya? İstersen biraz çek o şeyi de.
لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صَرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ
Ne diyor yani? Allah'a karşı meydan okuyor değil mi?
Madem ki diyor sen beni buradan sen düşürdün diyor. Yani bu konumdan ayağımı sen kaydırdın. O zaman diyor ben de senin doğru yolunun üstüne gidip oturacağım.
Hadi buyurun. Meydan evet. Okuyor Allah'a bak. Doğru yolun üstünde oturacağım diyor. ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَالِهِمْ Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim. Ondan sonra ne diyor?
Şükretmeyen
sana karşı görevini yapmayacak diyor. Görecek. Meydan okuyor ya.
Böyle yapacağım diyor.
Peki meydan okuyorsa Allah-u Teala işte bu bir ceza veriyor mu? Yani şey olarak maddi bir ceza veriyor mu? Aksine ömrünü uzatıyor. Ne, ondan sonra ne diyor? Tamam. Tamam. Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık. Yani itibarını kaybettin ve makamından kovuldun. Çık buradan. Ne yapıyorsan yap. Ama ne diyor? Lemente bi hakeminhum. Kim bunlardan kim sana tabi olursa ceza dünyada değil, ahirette. Lemente bi hakeminhum lemlenne cehenneme minkum ecmaîn. Cehennemi kesinlikle sizinle dolduracak. Bak şimdi eğer Allah-u Teala bak bu dünyada bir şey demiyor. İnsanlarda günah işleme hürriyeti var. İnsanlarda Allah'a karşı çıkma hürriyeti var. İsyan etme hürriyeti var. Onun için Allah ne diyor? La ikrahe fiddin. Dinde baskının hiçbir çeşidi olamaz diyor. Baskı olursa imtihan olmaz. Onun için mesela Adem Aleyhisselam da şey yapıyor. Allah-u Teala işte şu ağaca yaklaşma diyor Adem'le Havva'ya diyor. İkiniz şu bahçeye girin, şu ağaçtan yemeyin. Ama ve iblis de sizin düşmanınızdır diyor bakın ha. Allah'ın öğretmeni Allah olan Adem ilk adımda ne yapıyor? Ne yapıyor Adem ilk adımda?
Kaybediyor.
Allah'ın emrini tutmuyor. Konan bir tek yasak var, onu da çiğniyor.
Ve hiçbir şeyde ihtiyacı olmadı herhalde.
Hiçbir ihtiyacı yok. Bak bütün ihtiyaçların burada diyorsun. Ama İblis geliyor diyor ki hel edullüke ala şeceretil huld. Taha 117 idi değil mi? Şey yapalım, sana ölümsüzlük ağacını göstereyim mi? Dikkat edin. Hiç insanda bir tatminsizlik var, bir muhalif yapısı var ya. Tatminsizlik var. Ya her şeyin var, yok. E ölüm var. E ölümsüzlük ağacı, öyle bir ağaç mı var? Oo müthiş. Ve mülkin la yebla, yok olmayacak bir saltanat. Vay be. Öyle mi? Hem muhalif varlıkta, yani kimse bana muhalefet edemeyecek öyle mi? Tamam. Hemen o ağaçtan yiyor. Allah'ın vermediğini ağaç mı verecek? Sonra tabii yaptığı hatayı anlıyor. Ne diyor Adem ile Havva? Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna şeydeydi değil mi? 23. ayet Araf. Ya Rabbi biz yanlış yaptık. İblis ile Adem'in farkı o sadece. İblis ben yanlış yaptım demiyor. Sen yanlış yaptın demeye getiriyor. Ama Adem ile Havva biz yanlış yaptık diyor. Bizim bu hatamızı, kusurumuzu gidermez de bize ikramda bulunmazsan yandık ki ne yandık diyorlar. Şimdi bakın, Adem de İblis de günah işleyince bir kayba uğradı. İtibar kaybına uğradı. İtibar kaybına uğradı. İblis makamından oldu. Adem de bulunduğu yerden çıkarıldı. Onun için her haram mutlaka bir mahrumiyet doğurur. Ama asıl ceza ahirette. Dünyevi cezası yok bu iş. Allah'ın koyduğu kurala göre. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de insanlara Allah'ın dinini anlattı. Ne yaptıysa tabii Müslüman olanlar oldu ama Mekkeliler çok karşı çıktılar. Neden? Çünkü onun dediğini kabul ederlerse hakimiyet şeye geçecek. Resulullah'a geçecek. Halbuki hakimiyet bizde olması lazım. Muhalif yapı. Muhalefet insanların olmazsa olmazıdır. Tamam mı? Muhalefet insanların olmazsa olmazıdır. Ya işte İki tane çocuk. Mesela şimdi Abdullah benim oğlum. İki tane torunum var bundan. Daha yeni bir torunum oldu. Onun kaç yaş büyük şey Ahmet ondan?
2,5.
2,5. Şimdi kıskanıyor mu onu?
Kıskanıyor.
Nasıl kıskanıyor değil mi hem de? Bak yani o onu, o onu. O onu, o onu kıskanıyor. Ya daha çocuklar da var bu. Niye Allah böyle yaratmış? Karı koca arasında muhalefet yok mu? Kardeşler arasında yok mu? Aynı meslektaşlar arasında yok mu insan? Zaten bu muhalefet olmaz, imtihan olmaz zaten kardeş. Onun için Allah muhalefeti, ifade özgürlüğünü sonuna kadar tanımış bak işte iblis en büyük ifade özgürlüğünü şey almış ve ömrünü de uzatmış, hadi yaşa demiş. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yaşatılmadı. Medine'ye göç edildi, ettirildi. Peki, madem Medine'ye geldi, İblis'i Allah ne yaptı şeyden? Makamdan etti değil mi? Şeyde Cenab-ı Hak'la karşı çıktığı zaman. Ondan sonra şeyi, Adem'le Havva'yı ne yaptı?
Çıkardı.
Bahçeden çıkardı. Peki Resulullah'ı Mekke'den çıkarılan Mekkelilere ne cezayı vermiş? Ne ceza vermişti?
Bunların da oradan çıkarılmış.
Hangi ayette o?
İsra Suresi.
Yani bu herkeste vardır. Her tarafta vardır. Biraz sabırlı olma. Hemen anında olmaz. Cenab-ı Hak verir ama anında olsa imtihan olmaz zaten. İsra 76. Ne diyor Allah oradan? Orada. Ya. Okuyun. Biriniz okuyun. Tamam.
Ve in kadu le yestefizzuneke minel ardı li yuhricuke minha. وَاِذَنْ لَا يَلْبَثُونَ خِلَافِكَ اِلَّا قَلِيلًا
Tamam diyor ki,
bunlar diyor, evet, oku. Mekke müşrikleri şu an seni yerinden oynatmak üzereler. Buradan çıkarmak istiyorlar ama bu durumda senin ardından onlar da orada çok az bir süre kalabilecekler. Tamam. Fazla kalmaları mümkün tamam. değil. O da sünnete men kad erselna kablike min rusulina. Daha önce elçi gönderdiğimiz toplumlara uyguladığımız kanun böyle çünkü.
Bak mesela o kanun işte İblis'e de aynı şey etti. Yani. O elçi yani söylediği söz, verdiği emre karşı çıkmak. Adem de verdiği emre karşı çıktı, bulunduğu yerden oldu. Mekkeliler de ne oldu? Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda büyük yenilgiler aldılar. Ve şeyde Mekke'nin fethinde hiçbir itibarları kalmadı. Sıfıra düştü.
Takım Yahudilerin de bu defa Medine'den çıkartmak, onu oradan silmek için yaptıkları şeyin akabinde Medine'den çıkartılıyorlar değil mi cezalı?
İyi yakaladım. Bak işte bu, ben zaten bu yakalansın diye bu kadar ön şey yapmıştım. Ön girişi yapmıştım. Şimdi bak mesela istersen onu da sen anlat ama ben bir giriş yapayım kısaca. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geliyor. Şimdi bazı rivayetler var. Medine'ye Yahudiler gelmiş. Zaten ayette de var. Yeni bir nebi gelecek. İşte geldiği zaman şöyle olacak. Neydi? Şeyde Bakara suresindeydi. يَسْتَفْتِحُونَ عَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Yani Medine'deki kafirlere diyorlar ki göreceksiniz bir nebi gelecek. O nebiyle birlikte biz önümüz açılacak ve dünyaya hakim olacağız. Bu çok doğru. Bakara kaç? 89. Bu son derece doğru. Allah söz vermiştir. Dünya hakimiyeti söz vermiştir. Henüz o dünya hakimiyeti olmadı. Bakın Yahudiler uğraşıyorlar dünya hakimiyeti. Tamam kardeşim. Dünya hakimiyeti olacak da bir şartla. Bakara 40'ta ne diyor Allah? Ya beyni İsrail edkuru nimet yelleti en'amtu aleykum. Bak İsrailoğulları. Size verdiğim nimetleri bir aklınıza getirin. Ve evfu bi ahdi, bana bir taahhütte bulunmuştunuz. Yerine getirin. Taahhütleri neydi? Yeni gelecek nebiye ne? İnanma mecburiyeti. Kendi kitaplarında var. Bugün yazmışlar. Gelmesi gecikti ama beklerim. Çok beklersiniz. Bekleyin bakalım. Yapacağınız şey sadece sürünmektir. Siz dua edin ki Müslümanlar Kur'an'dan uzak, yoksa Müslümanlar azıcık Kur'an'a yaklaşsalar sizin yaşayacak yeriniz kalmaz. Diyor ki evfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Bana verdiğin sözü yerine getirin, ben de size verdiğim sözü yerine, dünya hakimiyetini vereyim. Verdikleri sözü yerine getirdikleri zaman ne olmaları lazım?
Ha? En Müslüman.
Yani Muhammed Aleyhisselam'a inanıp Kur'an'a şey yapmaları lazım. O da Araf 157'deydi değil mi?
Evet.
Ne diyordu Allah-u Teala orada? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. O şeyde ehli kitaba söylüyor. Kim ona inanır, onu destekler, ona yardımcı olursa وَاتَّبَعَ النُّورَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ مَعَهُ. Onunla birlikte inilen nura. Yani nur bu. Yani aydınlatan demektir. Şu ışık var değil mi? Şu lambayı bir yak dedik. Niye yaktık şu ışığı? İşte biz de şey hayatı bu Kur'an-ı Kerim'le görmemiz lazım. Önümüzü aydınlatacak olan budur. İşte bugün de Kur'an nasıl aydınlatıyor ifade özgürlüğü konusunda onu şey yapacağız.
Hülayki ömür müflühunla bitiyor. Demek ki beklentileri var. O zaman beklentilerine kavuşuyor.
Hülayki ömür müflühun. İşte umduğuna kavuşacak olan. Sen beklenti içen de misin?
Ancak böyle
Yahudi bu şey yapmak için Kur'an'a uyacaksın. Başka yolun yok. Peki ondan sonra ne diyor oradan sonra? Diyor ki ve aminu ya beni İsrail et kurun ya yok Bakara 200 şey Bakara 41'de ya beni İsrail et kurun ya metiyelleten amtu aleykum yok yok ve aminu bima enzeltu musaddikan lima maakum, sizin yanınızda olanı tasdik ederek indirdiğime inanın. Bugün ben alimim diyenler tasdik diye bir kavramı hiç bilmiyorlar. Gerçekten çok üzücü bir şey ya. Sizdekini tasdik edecek şekilde indirdiğime inanın. Nedir o? Kur'an-ı Kerim. Tevrat tasdik eden bir kitap değil mi? Ondan sonra ne diyor? وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. Bunu ilk örten siz olmayın. Çünkü siz bunun Allah'ın kitabı olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Üstünü örtmeyin diyor. وَلَا تَشْتَرُوا بِاَيَتِ سَمَنًا قَلِيلًا. Ayetlerim karşısında küçük bir bedel almayın. Yani efendim tamam Muhammed'e inanırız ama o zaman bizim işimiz, gücümüz, şeyimiz ne olacak? Demeyin. وَاِيَّا اِفَتَّقُونَ Yalnız benden çekinin. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. وَلَمَّا neydi? جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا Tanıdıkları bak arafu, arafe ne demek? Alimeden daha iyi şeydir. Yani alime bilginde hata olabilir ama marifet olduğu zaman hatasız bilgi. Artık gerçek bilgi. En küçük şüpheleri yok Yahudilerin. فَلَمَّا جَاءَهُمْ nasıl ki Resulullah Medine'ye geldi. مَا عَرَفُوا tanıdığı şey, tanıdık. Hem Resulullah'ı tanıyorlar hem Kur'an-ı Kerim'e bakıyorlar. Beklediğimiz kitap. كَفَرُوا بِهِ Ne yaptı? Onu görmezlikten geldi. Devamı neydi Yahya?
لَعْنَتُ اللّٰهِ
Ne demek lanetullah?
İşte Allah'ın laneti, Allah'ın onları dışlaması, merhametinden uzaklaşması.
Allah'ın ilk lanetine uğrayan kim?
İblis.
İblis ne yaptı? Dışlandı. Makamından oldu. Adem aleyhisselam da makamından oldu. Peki o zaman bunlar lanet, geç Adem aleyhisselam lanetlenmedi ama o sadece şey etti, suçunun cezası. Çünkü lanet tevbe etti, o şeyinden kurtuldu. Bir daha okur musun o ayetin sonunu? İşte Allah'ın laneti bu kafirler üzerinedir. Lanet olacağına göre ne olacak? Oradaki Yahudi kabileleri, Medine'de kaç tane Yahudi kabilesi vardı?
Üç tane.
Bu Yahudi kabilelerinin ne yapması lazım? Ya Müslüman olacaklar ya da Medine'den çıkacaklar.
Çünkü onu çıkartma teşebbüsünde
bulunuyor. Bunun kararı Allah tarafından verilmiş. Resulullah'ın yaptığı nedir? Bu kararı uygulamaktır. Şimdi siz bu Kur'an-ı Kerim'e bakmazsanız Yahudi kabilelerinin çıkarılmasının temel sebebini bulamazsınız. Öyle değil mi? Var mı peki bu irtibatı kuran bir kitap?
Güçlendiği zaman, daha önce hoşgörüyle davrandığı şeyleri güçlendiğinde çıkarttı diyorlar.
Tövbe estağfurullah. Yahu kardeşim hakikaten şu din kitabı diye okullarda bize okutulan, benim okuduğum yani, okullarda bize okutulanlarla Allah'ın dinini öğrenmek imkansız. Bu başka bir din. Peki.
Hani ayağıma yere din görsene neler edin diye laf var ya. Evet. Bu lafın şeyi.
Ha, Resulullah öyle şey yapmış oluyor. Öyle tanımlamış oluyorlar. Medine'ye gelmiş 1,5 yıl sonra Mekke'den gelen orduyla karşılaşmış. 1,5 yıl Cenab-ı Hak ona bir zafer nasip etmiş. Ondan sonra Beni Kaynuka Yahudileri bir de şey var. Yani orada Abdullah bin Übey bin Selul var. Değil mi? Yani bu şahıs son derece önemli.
Tarihin görebileceği en şey dirençli muhalif yani.
Tabii. Resulullah'ın bak şimdi içinizden siyaset yapmak isteyeniniz varsa siyaset yapmak gayet yani hiçbir şekilde yadırganacak bir şey değil. Tabii ki Resulullah'ın yaptığı şeydir o. Abdullah bin Übey bin Selul ile Resulullah arasında geçen ilişkileri çok çok iyi bilmek zorundasınız. Onu iyi bilmeyenin Kur'an-ı Kerim'e göre siyaset yapmasına imkan ve ihtimal yoktur. Ama bugün bizim siyasiler ya geleneksel İslam'ı bilmişlerdir. Mesela şeyde vardır. Osmanlı'da vardı. Çok uygulanırdı. Efendim Ömer Nasuhi Bilmen'in İslam Fıkıh Kamusu'nda da vardır. Sahibil fesat olanlar öldürülür. Yargısız infaz. Ne demek sahibi? Yani fesat. Yani ortalığı karıştırma. Zihinleri karıştırma. Yargısız infaz. Peki fesada kim karar verir? Padişah. Hiç kimse sormaz. Derhal öldürülür. Ve bu dinin hükmü olur. Haşa. Haşa. Siyaset böyle öğrenen bir adamın Allah'ın kitabına uygun siyaset yapması beklenebilir mi? Ya da Avrupa'dan öğreneceksiniz. Ya da Amerika'dan. Onlar da aynı. Bakın bugün Afrika'yı ne hale getirdiler? Nerede bir kaynak varsa, dünyanın bütün kaynaklarını kuruttular. İnsanı bozdular, çevreyi bozdular, sağlığı bozdular, eğitimi bozdular. Bozmadıkları hiçbir şey kalmadı. Sen onlar gibi yapmaya çalıştın, sonuç onlar gibi olur. Ama Kur'an'daki şekilde bir din anlayışı bizi kurtaracak olandır. Tüm dünyayı kurtaracak olandır. Şimdi peki sen bir anlat bakalım, Beni Kaynuka Savaşı nasıl olmuştu? Yok savaş demeyelim. Ben beni kaynuka. Resulullah'ın yani inanmadığı halde Cenab-ı Hakk'ın lanet kararı verdiği o ilk Yahudi kabilesi.
Evet, burada yine o sizin biraz önce atıfta bulunduğunuz kişi ön plana çıkıyor. Abdullah bin Übey bin Selul. Bu Hazreç kabilesinin lideri. Yani aslında Muhammed Aleyhisselam Medine'ye gelmezden az önce artık adam orada iktidarını, liderliğini ilan etmek için gün sayıyor. Öylesi bir adam.
Yani Yahudiler de destek veriyor. Evet, Evs kabilesi de destek veriyor. Ve Yahudinin Medine'nin kralı olacak.
Kralı olacak. Hatta işte hikayeler anlatılır. Tacını yaptırdı, hazırlandı ve o esnada Muhammed Aleyhisselam, Müslümanlar geliyor ve bu adamın bütün düzeni bozuluyor. Ve müthiş bir kin, nefret besliyor. Ama bunu nasıl yapıyor? Münafıklık yaparak yapıyor. Yani ikili oynuyor sürekli.
Ama önce gerçek Müslüman oluyor. Bu kaynaklarda
Bedir Savaşı'ndan sonra olduğunu söylüyorlar.
Kaynaklarda bu Müslüman gözüktü derler. Değil. Münafıkun suresinde Allah-u Teala ne diyor? Çünkü bizim kaynakların Kur'an'la ilgisi yoktur ki kendi kafalarından yani birisinden duyuyor anlatıyor. Kardeşim şurada benden dinlediklerinizi çıkıp da başka yerde anlatsanız, hepiniz anlatsanız yüzde kaç aynı şeyi anlatabilirsiniz? Allah'ın kitabı var, ona göre yapsanız da bir temel bir şeyiniz olsun ya. Evet.
İşte nasıl Mekke'de bir takım kabileler var diyoruz. Medine'de de böyle kabileler, Yahudi kabileler, Arap kabileler. İşte üç tane Yahudi kabilesi var. Kaynuka, Nadir, Kurayza. Bunlar önemli Yahudi kabileleri ve Medine'deki sermayeyi ellerinde tutan adamlar. Yani parasıyla diğerlerini çalıştıran, diğerlerini iş tutturan, diğerleriyle dengeleri oluşturan adamlar. İki tane de Arap kabile var. Evs ve Hazreç. Bu Hazreç kabilesinin başında bu Abdullah bin Übey bin Selul var.
Bir de Evs ve Hazreç'i sürekli birbiriyle çarpıştırarak tabii, ikisi de silah satıyorlar.
Evet, aynen öyle.
Yani bunlar Medine'yi sömürüyorlar. Aynen bugün şey gibi.
Bugünümüzdeki gibi. Aynen.
Mesela eğer 15 Temmuz'da başarsalardı Türkiye'yi alıp götüreceklerdi. Efendim her vesileyle Türkiye'nin birikimlerini hep Avrupa, Amerika alıyordu. Evet.
Yani Muhammed Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde böyle bir ortamın içerisine giriyor. Hani bize hep anlatılır Mekke dönemi şöyleydi, böyleydi. Medine'ye geldiğinde nefes aldılar, huzura kavuştular. Yani tam böyle kargaşanın, muhalefetin tam ortasındalar aslında yani. Ve Muhammed Aleyhisselam vefat edene kadar sürekli böyle çalkantılı bir yerden bahsediyoruz. Ve bu adamların yaptıkları bütün şeyler hep Müslümanların en zor anlarında, savaş anlarında, cephede, tıpkı işte bugün gündemde konuşulan şeyler gibi. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar Bedir Savaşı'na gitmeden önce işte rivayetler doğruysa Abdullah İbni Übey bin Selül diyor ki ben bunlar şeye Medine'ye hicret ettiğinde biraz kaybettim iktidarım ama şimdi artık tekrar almak üzereyim çünkü Bedir'de bunların işlerini bitirirler. Yani adam bu hislerle Bedir Savaşı'nın sonucunu bekliyor. Müslümanları hallederler Mekkeliler, dolayısıyla ben yine burada krallığımı ilan ederim. Müslümanlar Bedir'de galip olunca bu adam yine kini artıyor. Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Şimdi artık daha da iş çıkmaza girdi. Bunlar iyice güven kendilerine geldi. Daha da güçlendiler. Ayrıca bu esnada içeride de bu Yahudiler, mesela Kaynuka Yahudileri şey yapmaya başlıyorlar. Taciz etmeye başlıyorlar Müslümanlar. İşte rivayetlerden birine göre Muhammed Aleyhisselam'ı bir gün çeviriyorlar, diyorlar ki sen öyle Bedir'de Mekkelileri falan yendiğine bakma, onlar doğru düz kılıç tutmasını bilmez, böyle o güvenle bu şehirde böyle dolaşmayın, eğer savaşmak gerekirse biz savaşırız, savaşın da nasıl olduğunu sana öğretiriz gibi bu defa şeyler yapıyorlar,
tehditler
yani. Tacizlerde
bu bir savaş açmaktır değil mi?
Evet.
Savaş ilanıdır.
Sonra yine rivayetlere göre Mekke'de Medine'de Müslüman bir takım kadınların namusuna şey yapıyorlar, tasallutta bulunuyorlar. Yani işte tacizlerde bulunuyorlar.
Damarına basıyorlar.
Yani, evet, tahrik etmek için her şeyi yapıyorlar.
Ve kan döküyorlar.
Evet, kan. Muhammed Aleyhisselam bunları topluyor, bunlara uyarılarını yapıyor ve diyor ki aklınızı başınıza alın, yoksa gereken yapılacak. Ve bunun için bütün kararlılığını gösteriyor. Bu defa bu Abdullah Übey bin Selül şey yapıyor. Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki sen ne yapıyorsun? Sakın böyle bir ateşle oynarsın. Bu adamları böyle damarına basma bu Yahudileri. Kaldı ki ben bu Yahudilerle şey yapıyorum.
Bir de çok akıllı,
irtibat halindeyim.
Çok akıllı ve itibarlı bir adam yani. Kral olacak bir kişi.
Yani sen başına büyük bir belayı satın almış olursun. Öte taraftan benim de bu işe rızam yok. Yani ben bu adamları şey yapayım, kefiliyim. Ben bunlara her türlü şeyi veririm. Yani ikili oynuyor her iki tarafa. Ama işte hatta şeyde Maide suresindeki o ayet değil mi hocam?
52.
Evet 52.
Şey, 50. ayetten 50. ayet. Yani şu 51, 52, 50 değil 51. Evet.
52. ayet. Fetarellezine fi kulubihim maradun yusari'un fihim yekuluna nakhsha en tusibena
ta'ira. Yok o 51'i de oku. O da aynı.
Bir üst evet. Ya ulezine aminu la tettekuzul yehuda ve nasara evliya. Ey Allah'a güvenenler, inananlar.
Yahudi bu adam ben müminim diyor ya. Samim zaten önce inanmış, sonra münafık olmuş ama kimse bilmiyor. Etrafındakiler de bir kısmı mümin, farkında değiller. İşte o zaman Allah bu ayeti indiriyor.
Yahudi ve Hristiyanları dost bilmeyin, veli bilmeyin. Yani böyle bir
yani onlarla böyle yağlı ballı olmayın.
Niçin? Ba'duhum evliya'u ba'd. Onlar birbirleriyle şey yaparlar, yardımlaşırlar. Birbirlerinin dostudur. Ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum. Eğer siz bu kuralı ihlal eder de onları dost bilirseniz onlardan olmuş olur. Onların seviyesine inmiş olursunuz.
Onlardan olur, evet.
İnna Allah la yehdil kavmen zalimin. Allah büyük yanlış yapanları da doğru yolda kabul etmez. Onlar kendilerini doğru yolda olduğunu düşünselerdi.
Hatta burada şimdi şöyle yapalım da burada evliya kelimesi bir de bu hep yanlış anlaşılıyor bu ayetler. Hep böyle bazı böyle duygusallığını öne alan Müslümanları kullanarak devleti ele geçirmek isteyenler bu ayetleri kullanıyorlar, tağut falan diye. Yanlış anlaşılmasın. Bakın Âl-i İmrân suresi 28. ayette Allah-u Teala diyor ki لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler kafirleri müminlerin doğununda şey yapmasınlar, veli edinmesinler. Yani kafirler birinci sırada, müminler ikinci sırada olmasın. Yoksa onlarla şey yapın demiyor. Çünkü Allah-u Teala Mümtehine suresinin 9. ayet miydi? En tevellohum. La yenhakumullahu anillezine lem yukatilukum fiddin ve lem yukhrijukum min diyarikum en tevellohum diyor. Yani sizinle din konusunda savaşmamış, ülkenizden çıkarmamış kişilerle dostluk ilişkisinde bulunmanızı Allah yasaklamaz. O 8. ayet değil.
Tevellohum.
8. Ha. İnnemâ yenhâkumullâh.
La yenhâkumullâh.
La yenhâkumullâh. Yasaklamaz. Oku ayeti.
La yenhâkumullâhu anillezine lem yukâtilikum fittini ve lem yukhricukum min diyarikum enteberruhum ve tuksidun.
Yok. Ondan önceki.
Bu önceki. İnnallâhu yuhibbul muksidin.
Yasaklamadığını söylüyor.
Sonra 9'da innemâ yenhâkumullâh.
Ben tamam. İnnemâ yani. Oraya oku.
Anillezine kâtilikum fittini ve ahracukum min diyarikum ve zâheru alâ ihracikum enteberruhum.
Şimdi bak. اِنَّمَا يَنْحَاكُمُ اللّٰهِ Allah sadece şu yasağı koyar. اَنِ الَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِدِّينَ İnancınızdan dolayı sizinle savaşan. Adamlar gelip ne diyorlar Resulullah? Seni şöyle şöyle yapar diyor değil mi?
Tehdit ediyor.
Sen bilmiyorsun biz. Çünkü adamların çok zengin ve silahları var, her şeyleri var, orduları var. Ondan sonra
وَاَخْرَجُوكُمْ
مِنْ دِيَا ülkenizden çıkaranlar
ve zahiru ala ihraç.
Evet, çıkarmanıza destek verenlerle entevelle. Onları veli edinmenizi yasaklar Allah. Demek ki bir, bizimle inancımızdan dolayı savaşıyor. Bu adamlar savaşmayı göze almışlar. İki, şeyden
çıkartmak
ülkemizden istiyor. Çıkarıyor ya da çıkaranlara destek veriyorlar. Bunların hepsine de hazır zaten. Ama o birinci ayette onlara iyilik yapmanız, paylarını vermeniz yasak değildir derken, yani hiçbir zaman bir Müslüman bir Müslümanı ikinci plana koyarak kafirle iyi ilişkilerde bulunamaz. Her zaman Müslümanlar birinci planda olmak zorundadır. Ali İmran 28'e göre. Evet.
Devam. Bundan sonra 52. ayette Feterellezine fi kulubihim maradun yusari'une fihim yekulune nakşen tusibena daire. İşte bu şeylere uygun düşüyor. Yani kaynuka ve orada yaşananları. Yani işte kalplerinde bir hastalık bulunanlar şöyle diyorlar. Bak bunlar bizi çepeçevre kuşatırlar. Başımıza iş alırız.
Yani Resulullah demiş oluyorlar ki bir daha oku ayeti.
Yekulune nakşen tusibena daire.
Mesela işte Abdullah bin Übey bin Selul ve etrafındakiler kaynukayla iyi ilişkiler içerisinde ya sen bunları bilmiyorsun. Ama aslında dedikleri de yanlış değil. Yani İblis'in dediği gibi. Çünkü yıllar, asırlarca bunlar Evs ve Azdeş kabilelerini birbirine çarpıştırmış ve onları iki tarafta sömürmüşler. Ve çok güçlü. Ya sen bunları bilmiyorsun. Başımıza bir oyun gelir. Biz onun için böyle yapıyoruz. Bunların için, bunların arasında gidiyoruz, geliyoruz. Aslında senin iyiliğin için yapıyoruz demiş oluyorlar Resulullah'a. Halbuki evet bugün siyasi miyasi falan filan düşünürsen ama Allah'ın kitabına göre düşündün mü? Öyle değil. Evet. Tamam mı?
Ayetin devamı Fe'asallahu eyyetiye bil fethi ev emrin min indihi feyusbihu ala me esarru fi emsihim nadim.
Evet Allah bir feth getirir ya da bir şey getirir. Alama gizledikleri şeyden pişman olur. Yani bir müddet sonra ne oldu? Beni kaynuka şeyi terk etmek zorunda kaldı. O terk ettiler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlardan epeyce bir şey aldı. Ganimet de almış oldu. Evet. Ve burada maalesef ya bu Yahudiler var ya, daha önce burada ders yapmıştık, Kur'an-ı Kerim'de de var. Yahudi münafıklar kendilerini mazlum göstermek için Resulullah hayattayken bir sürü üçkağıtçılıklar yapmışlar. Bakara 75 ve devamı ayetlerde var bu. Ayetlerin anlamlarını kaydırmışlar. %100 onların gayretleriyledir. Efendim onlardan 700 kişilik esir almışlar Resulullah. Hepsini öldürmek istemiş de. Abdullah bin Übey bin Selul araya girmiş de. Vazgeçmiş. Ya bu ne biçim? Böyle bir Resul olur mu?
Hayber'de niye öldürmedi?
Şimdi halbuki esirler öldürülmez. Esirler serbest bırakılır. Onlara esirlerden daha iyi davranmış. Alabildikleri kadar eşyalarını götürmüşler. Evet. Peki, şimdi ondan sonra Uhud Savaşı var. Bu münafıklar Uhud Savaşı'na yaptılar. Bakın şimdi, Abdullah bin Übey bin Selul bu kadar şey yaptı, daha ilk önce muhalefet etti de Resulullah bir şey yaptı mı?
Hocam, burada anlattığımız yaptığı şeylerin onda biri değil daha.
Değil tabii.
Ya, değil yani. Yani
anlatacağız yaptı? Daha.
Yani, Muhammed Aleyhisselam'ın eşine iftirada başı çekiyor.
O da gelecek, yani. Ona sıra gelecek, evet. Evet, şimdi şeyle ilgili olarak neler yaptıklarını Uhud Savaşı'nda.
Tabii bu Abdullah bin Übey bin Selul münafıkların lideri olarak biliniyor ve kendisinin arkasından giden de bir dünya insan var. Yani kimi onun gerçek yüzünü biliyor, kimi bilmiyor. Orası muamma. Ama neticede arkasında ya, büyük bir kitleyi yani, sürükleyebilen bir adam.
Ayet-i yani. Kerime'de insanların onu mümin kabul ettikleri evet, yazılı.
Yani başta Resulullah belki yani. Başka,
Resulullah bile ona hayran.
Evet. Ama daha sonra ayetlerin şahitliğiyle kimliği açığa çıkıyor tabii ki.
Tabii.
Şimdi bu adam Bedir Savaşı'nda da umduğunu bulamayınca ondan sonra Müslüman olduğu anlatılıyor kaynaklarda. Ve daha sonra Bedir Savaşı'nda müşrikler kaybedip Müslümanlar zafer kazanınca karşı taraf Mekkeliler hırslanıyor ve ertesi yıl çok büyük bir ordu toparlayarak Medine üzerine doğru geliyorlar. Resulullah da ashabını toplayıp istişare yapıyor. Böyle böyle bir durum var. Mekke'den büyük bir ordu geliyor. Ne yapalım? Bir grubu ki bunların içinde Abdullah bin Übey bin Selul de var. Onlar diyorlar ki Medine'yi Medine içinde kalarak savunalım. Dışarıya çıkmayalım. Bunu yaparsak kazanırız. Yani onlar biz içerideyken Medine'yi alamazlar. Bu mümkün değil diye. Fakat daha önce Bedir'e katılmamış olan bazı genç sahabilerin aşırı böyle isteği ve yönlendirmesi üzerine dışarıda Medine dışında bir savaş yapma fikri ağır basıyor. Ve Resulullah da kendi fikri olmamasına rağmen o gençlerin bu arzusu sebebiyle onları kıramıyor ve Medine dışında savaş yapılmasına karar veriyorlar ve ordu dışarı gidiyor. Şimdi Abdullah bin Übey bin Selul şimdi münafık işte adam. Ya yani bir şeyleri çıkarması lazım. yolda işte gerekli Şeyhain mevki diye bir yerden bahsediliyor. Oraya ordu gelip konakladıktan sonra yanında bulunan 300 kişiyle beraber diyor ki ya Muhammed diyor bizim gibi adamlar varken hiçbirimizin sözünü dinlemedi. 3-5 tane çoluk çocuğun sözüne bakarak kalktı bizi buralara kadar getirdi. Olmaz böyle bir şey. Biz geri dönüyoruz diye bütün 300 kişiyle beraber ayartıp geri dönüyorlar.
Bakın.
Şu en zor zamanda.
Neden geri dönüyor?
Evet 300 kişiyle beraber hepsini ayartıyor. Ama bir fırsat ver elinde işte hani. Biz böyle bir şey yapmıyoruz falan demiyor. Ya niye böyle yaptık? Muhammed 3-5 gencin gazına geldi, kalktı bizi buralara çıkardı. Olmaz böyle bir şey. Biz geri dönüyoruz. Keşke bizim de görüşümüzü dinleseydi. Ben geri dönüyorum basıp diye basıp geri dönüyorlar. Ne kadar büyük bir moral çöküntüsü içine girer değil mi geride kalan
Müslümanlar? Karşıda düşman gelmiş ya.
Evet. Ama buna rağmen Resulullah...
Hayır mesela Uhud'da, siz şu anda Afrin'den evet. bir grubun geri döndüğünü düşünün. Ne kadar psikolojik bir sıkıntı meydana getirir değil mi?
Evet. Daha sonra biliyorsunuz Uhud'da Müslümanlar tam zafere böyle çok yaklaşmışken yine yaptıkları hata yüzünden o ganimet alabilme arzusuyla Resulullah'ın emrine isyan ederek okçular biliyorsunuz bulundukları mevkiyi terk ettiler 10 kişi hariç. Ve daha sonra o esnada henüz Müslüman olmayan Halid bin Velid'in arkadan Uhud Dağı'nın arkasından dolaşıp gelmesiyle Müslümanlar büyük bir bozguna uğradılar. Yine Ali İmran suresinde bu konuyla ilgili Uhud Savaşı ile ilgili bayağı malumat var. İşte 140. ayetten itibaren okunursa hatta daha gerilere kadar falan bile gidilebilir. Belki 121. ayetten itibaren Uhud Savaşı'nda neler olmuş neler bitmiş hepsi anlatılıyor. 152. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki orada وَلَقَدَ صَدَقُكُمُ اللّٰهُ وَعِدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِاِذْنِ Yani Allah size vaat ettiği yardımı Uhud'da da verdi. Siz tam Mekke ordusunu kırmıştınız artık. Yani zafere ramak kalmıştı. Ama hatta اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ Ama o sizin arzu edeceğiniz güzel çekici şeyler size gösterildikten sonra ayrılığa düştünüz, Resul'ün emrine isyan ettiniz ve bulunduğunuz yeri terk ettiğinizde çekişme başladı. Ve minkum men yuridu dünya ve minkum men yuridu ahira. Kiminiz hemen ele geçecek olan şeyleri istiyordunuz, dünyalık istiyordunuz ama kiminiz ahireti de istiyordunuz. Yerini terk etmeyenler de vardı. Sümme sarafeküm anhum liyebteliyekum. Allah olayı tersine çevirdi diyor. Tam yenecektiniz, bu sefer müşrikler üstün gruba geldiler. Niye Allah bunu yaptı? Sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirsin diye. Bakalım kim sabit duracak, kim kaçacak, hepsi açığa çıksın diye. Ama buna rağmen وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ Yaptığınız yanlıştan dolayı da Allah sizi affetti. وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Çünkü Allah'ın müminlere karşı ikramı, fazlı çok büyük. اِذْ تُسْعِدُونَ Öyle ki artık korkudan dağa doğru kaçmaya başlamıştınız. Uhud Dağı'na doğru. وَلَا تَلْبُونَ عَلَى اَحَدْ Hiç kimse dönüp arkasına bile bakmıyordu. Ne oldu artık? Resulullah mı kaldı geride? Diğer kardeşlerimiz mi? وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ ف۪ي اُخْرَاكُمْ Allah'ın Resulü de sizin arkanızdan bağırıyordu. Kaçmayın, gitmeyin falan düşün. Resulullah'ı arkada bırakıp kaçmışlar yani. Müslümanlar.
Tek başına bırakmışlar.
Evet, öylesine zor bir durum. فَاَثَابَكُمْ غَمَّنْ بِغَمِّنْ Gam üstüne gam yaşattı Allah size diyor. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Artık yani Müslümanlar gerçekten perişan bir duruma gelmişler. Böylesine bir ortamda bakın neler olmuş. Şimdi bu 154. ayette Cenab-ı Hak daha sonra tekrar bir sükunet bahşettiğini Müslümanlara, bir sakinlik indirdiğini belirtiyor. Ve diyor ki ama buna rağmen bazıları وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُمْ يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّ Allah hakkında böyle yanlış düşünceler, cahili düşüncelere kapılarak şunları söylemeye başladılar. يَكُولُونَ هَلَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ Şimdi buradaki emr konusunu hocam daha çok savaş olarak düşünmüşler. Yani öyle. Diyorlar ki
yani bu işten bizim karımız ne?
Hem o anlamda hem bize mi soruldu kardeşim bu savaş? Yani Muhammed bize mi sordu? Kalk getirdi bizi buraya falan. Mahvolduk bu duruma düştük falan. Şimdi bakın ne kadar zor bir durumda ordu içerisinde açığa çıkardıkları sözlere bakın. Olaya bak diyor. Biz niye geldik buralara ki? Sen de onlara da ki قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ Yani bu gibi konularda bütün söz, yetki Allah'a aittir. Allah istediği için böyle oldu.
kimse dedi diye değil. Allah istediği için böyle oldu. Ama yuhfûne fî enfusihim mâ lâ yubdûnelek. Ama içlerinde sana açığa uğramadığı bazı şeyleri gizliyorlar bunlar. İçten içe şeylik yapıyorlar. Yekûlûne ve şöyle diyorlar. Levkâne lenâ minel emri şey'un mâ kutilnâ hâuna. Bize soracak olsaydı Muhammed kalkıp burada böylesine öldürülmezdik. İşte bak bir dünya arkadaşımız öldürüldü. Şöyle oldu, böyle oldu. Yani bu tip şeyler söylüyorlar. Hem de bu kadar sıkıntılı bir ortamda. Şimdi biz bunu ifade özgürlüğü dedik, dersin adı ne ya? Bugün şimdi şu ortamda söylendiğini düşünün. Böylesine ikilik falan ortaya çıkaran insanlara biz ne yapmak isteriz?
Sadece kellesini kesersin, başka bir şey yapmaz.
Değil mi yani? En ufacık onu yaparız yani. Lan sen ordu en zor zamanda mağlubiyet gelmiş, Resulullah'ın işte yüzü yaralanmış, dişi kırılmış, Müslümanlar mahvolmuş falan. Böyle bir ortamda bunlar kalkıyorlar, ileri geri konuşuyorlar. Yok bize mi sorduğunda buraya geldik, bize sorsaydınız burada böyle öldürülüp gitmezdik falan diye. Bunları anlatıyor Allah. Daha sonra 156. ayette, ya eyyühellezine amenu, müminleri uyarıyor, diyor ki ey iman edenler, la tekunu kellezine keferu ve kalu li ihvanihim. Hani bu adamların artık kafir ya bunlar. Kendilerini açık etmiyorlar ama Cenab-ı Hak'tan gizlemeleri mümkün değil. Şu kafirler gibi olmayın. Onlar ve kalu li ihvanihim. O kardeşleri için şöyle demişlerdi. İza darabu fil ardı ev kanu guzza. Hani yolculuğa çıkan veya gazaya gelen kardeşleri için levkânû indenâ mâ mâtû ve mâ kutûlû. Bunlar da savaşa gelmeyenler. Geride kalanlar falan. Diyorlar ki, ya onlar da bizimle beraber yanımızda olsalardı, burada Medine'de oturup kalsalardı, öldürülmeyeceklerdi. İşte gittiler Muhammed'in peşine, takıldılar. Ha böyle canlarından oldular. Diye cealallâhu ve zâlike hasreten fî kulûbihim. Tabi Allah bunu kalplerindeki o şey olsun diye yaptırdı. Bir hasret, bir yara. Evet. Olsun diye.
İçleri yansın.
Evet. Halbuki vallahi yuhyi ve yumit. Yaşatan da öldüren de Allah. Yani bunlar sadece zahiri sebepler falan. Ama şimdi şuraya çok ilginç bir yer gelecek şimdi. Bütün bunlara rağmen Resulullah bakın Medine'ye döndü. Ve savaş kaybedildi. Uhud Savaşı. Ne kadar şehit verilmişti? 70'e yakın. Yani çok o dönem şartlarına göre çok büyük bir rakam. Şehitler verilmiş, yaralılar var, şu var, bu var. Dolayısıyla şu an yapılması gereken ne?
Resulullah'ın kendi yaralanmış.
Bu fitneyi, fesadı yapanları, değil mi? Temizlemek olmalı bize göre. Ortadan kaldırmak olmalı. Diyor ki, febime rahmetin minallahi lintelehum. İşte Allah'ın...
Bu var ya, bu, evet, bu muhteşem bir şey.
Yani gerçekten muhteşem. Allah'ın o rahmeti, merhameti, ikramı sebebiyle sen onlara, kim bu onlar?
İşte bu pisik çıkaranlar.
Geride bak buradaki bütün o üçkağıtçılıkları falan yapan adamlar. Tabii ki müminler de var ama büyük oranda ayetlerin arkasına falan baktığınız zaman bu savaşta böyle ileri geri konuşan adamlar. Şimdi ifade özgürlüğü diyoruz ya, oraya geliyoruz. Diyor ki sen onlara karşı da yumuşak davrandın.
Allah'ın rahmetiyle, evet, Allah onaylamış.
Tabii. Mı? Yani Cenab-ı Hak da onaylıyor işte bunu.
İşte Kur'an dediği
ne kadar iyi yaptın diyor, değil mi yani? Yani. Ne kadar
işte,
iyi yaptın
işte, ama Resul böyle örnek
böyle olur.
Yani Kur'an'la örnek alacaksın. Kur'ansız olmaz.
Şebe me arsenlaki illa rahmetel lil alemin diyor. Böyle bir şey işte.
Tezahürlerinden biri bu işte. Ve le ukunte fazzan galizal kalbi, eğer sen onlara karşı sert davransaydın, katı tutum gösterseydin, bu şekilde ileri geri konuştular diye cezalandırsaydın onları, lenfaddu min havlik, çevrenden dağılıp gideceklerdi diyor. Hiçbiri kalmayacaktı.
Sonra ne diyor?
Sonra fa'fu anhum, boş ver onları, affet diyor.
Hiç kusurlarına bakma.
Vestagfir lehum, ve bağışlanmaları için de Allah'a yalvar, dua et. Ya Rabbi affet bunları de. Cahil bunlar, bilmiyorlar, şöyle böyle. Dua da ettiriyor Allah.
Bunlar münafıktı, münafık olmayıp da diğer suç
işleyen. Tabii tabii, yani onların da içinde olduğu ana grup. Ve şavirhum fil emri. Şimdi buradaki emri, yukarıda 3 defa geçen emre götürüp savaş diye düşünsek, hani yine de savaş durumu falan söz konusu olduğu zaman git yine onlarla,
her konuda onlarla istişare
et.
Her konuda.
Değil mi? Bak evet. Böylesine olan adamlara bile. Şimdi biz burada yapıların doğruluğunu veya yanlışlığını konuşmuyoruz. İfade özgürlüğü derken yanlış olan düşüncelere karşı da gösterilen müsamahayı konuşuyoruz. Değil mi? Yani bunların bu yaptıkları yanlış. Ordu içerisinde ikili çıkarmalar, moral bozmalar, şunlar bunlar. Eyvallah. Hepsi yanlış. Ama ceza ne? Bak diyor ki yumuşak davrandın onlara Allah'ın ikramı sayesinde de çevrenden dağılıp gitmediler. Ne kadar güzel bir şey diyor bu. Affet onları olsun. Bağışlanmaları için de Allah'tan Allah'a istiyorsan bir şey yap.
Dua zaten şu olmaz mı? Bak şimdi bu insanlar yanlış yaptıklarını zaten anlarlar. Evet. Orada bir sürü sıkıntı çeken kişiler de bunların yanlışlığını anlar. Dolayısıyla bu kişilerin bütün foyaları ortaya çıkar, toplumda itibarlarını kaybederler.
Evet.
En güzel şey de budur.
Evet.
Yani sizin muhaliflerinizi en iyi şekilde dağıtabileceğiniz durum budur. Onların foyaları ortaya çıksın. Bırakın ne konuşuyorlarsa konuşsunlar. Foyaları ortaya çıksın ve millet tanısın onları.
Evet. İşte hocam gerçek, Yahya Hoca'nın burada dile getirdiği gibi olmasına rağmen bizim geleneğimizde Muhammed Aleyhisselam'a hicvedici şiir yazdığı için öldürtülen şairlerden bahsediyor.
Maalesef, maalesef. Maalesef Kâb'in el-Eşref'i öldürdü diye. Bunlar tam hiç bir Yahudi var. Propagandasıdır. Başka ama maalesef bütün kitaplarda sanki ilinmiş gibi yazılıyor ya. Evet. Tamam mı?
Yani bu olay kapsamında yani Uhud Savaşı'ndan sonra işte yapılan bütün bunlara rağmen Resulullah ne Abdullah bin Übey'e ne de işte bu kötü propagandalar yapan adamlara bir ceza.
Yani bak 3-9 kişiyle geri geliyor. Evet. Ya bu ne demek savaştan geri gelmek?
Resulullah devlet başkanı. Siz devlet başkanına ordunun en zor olduğu durumda mağlubiyet zamanlarında kalkıp bu tür kendilerince eleştirilerine ne Cenab-ı Hak ne de Resulü hiçbir ceza vermiyorlar.
Tamam. Çünkü insanların günah evet. işleme hürriyeti var.
Niye? Çünkü bir eyleme dökülmediği sürece dünyevi bir ceza söz konusu değil. Evet. Yani kalkıp fiili bir şey de yapsalardı o zaman işte Yahudiler örneğinde olduğu gibi cezalarını çekeceklerdi orada. Çünkü hepsini Medine'den sürdü Allah'ın Resulü. Şu oldu bu oldu, savaş oldu falan filan. Ama bunlar sadece sözlü ağızlarından. İnanmıyor çünkü adamlar. Ama Allah da Resulü de onlara o imkanı tanımış. Niye? Çünkü seçim, imtihan dünyası burası. Yaparsın. Cehennemi istiyorsan problem yok canım diyor. İnkar et.
Yapacağını yap.
O kadar yani. Basit yani. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Cenab-ı Hakk'ın ayeti bu. Diyor ki Rabbinizden hak bu Kur'an geldi. Bu saatten sonra hangisini istiyorsunuz? Cenneti istiyorsanız buna inanırsınız. Cehennemi istiyorsanız da kafir olursunuz. Bu evet. tamamen sizin tercihinize bakılmış.
Evet. Bugün olsaydı hapishanelere evet. doldurulurdu.
Burada siyaset niçin yapılır? Evet. Onun şey, şimdi siyaset Kur'an-ı Kerim'e göre bütün hareketler siyasetinden her şeye göre Allah rızası için yapıldığı için burada maksat karşı taraftan bir kişiyi bile Müslüman yapabilsen işte hani bir kişiyi şey yaşatmak, bütün insanları yaşatmak kadar üstün sayıldığı için bu önemli. Ama biz bugünkü mantıkla baktığımız zaman ya nasıl olur? Nasıl bu kadar yumuşak davranılır falan diye bazen şaşırdığımız oluyor tabii ki.
Ya işte bu ya gelenekten yani, öğrenilmiş ya da battan öğrenilmiş.
Toprak elde etmek,
Kur'an'dan değil.
Toprak elde etme amacı yok. Yani sen Allah rızası için yaptığın da zaten o ardından gelecektir. O yani yine hangi suredeydi? Haşr suresinde miydi bilmiyorum. Bu Müslümanlar şey istiyorlar, zafer istiyorlar. Ya eyyühellezine amenü hel edullüküm alâ ticaretin tünciküm min azâbin elîm diye başlayan ayet var. Evet. İşte sizi Saf suresinin sonlarında olan sizi işte elîm azaptan kurtaran bir ticaret göstereyim mi diye Allah-u Teala başlıyor. İşte yü'minûne billâhi vel yevmil âhir. Allah'a iman edin. İşte ahirete iman edin. Ayetini bulayım şeyden. Ve tücahidine fissedin.
Mallarınıza, canlarınıza Allah yolunda evet. cihad edersiniz. Cihad demek savaşta girer ama asıl yanlışlıklarla mücadele etmek. Evet. Abdullah sen istersen şu şeyi...
Velküm hayrüleküm inküntüm talemun. İşte bir sene sizin için hayırlı olan budur. Devamında yâfırleküm dünübeküm veydükülüküm cennetin tecimin tahtiyle enhar. İşte böylece Allah sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Ve mesakine tayyibeti fi cennete adın. İşte güzel konaklara yerleştirecektir adın cennetlerinde. Zelikel fevzül azim, büyük başarı budur. En son hepsinden sonra işte sizin istediğiniz şey geliyor. Ve uhra tuhibbuneha. Sizin sevdiğiniz şeye gelince, hoşunuza gideceğim bir başarıya gelince, nasru minallah ve fethun garip. İşte Allah'tan bir yardım ve yakında bir fetih. Yani öncelik sizin önceliğiniz fetih falan olmasın. Sizi önceliğiniz şurayı alalım, burayı alalım değil. Önceliğiniz iki ayette geçen bunlar. Sizi kurtaracak olan ticaret budur. Zaten siz bunları yaptıktan sonra nasrun minallah, sebe uhra tuhibbuneha, yani sizin sevdiğiniz şey geliyor. O size ödül olarak zaten verilecektir anlamında algılıyorum ben bu tamam. Saf suresindeki. Tamam.
Şimdi bakın o zaman bugün, mesela bugün Türkiye biliyorsunuz her taraftan kuşatılmaya çalışılıyor. Niye? Çünkü Batı bir süre rahat etti. Yani aşağı yukarı iki asırdan fazladır ki bir rahat nefes alıyor. Onların en büyük korkuları, çünkü Yahudilerin, Hristiyanların en büyük korkusu Kur'an-ı Kerim'dir. Çok iyi biliyorlar ki Kur'an'a uyarsa Müslümanlar tüm dünyaya hakim olacaklar. Bunu bizim Müslümanlardan çok çok daha iyi biliyor onlar. Ondan dolayı dikkat derslerinin bütün gayretleri Kur'an'ı devre dışı bırakma yolundadır. Ve ilahiyatlarda da çok ciddi etkilerini göstermiştir. Geçmişte gösterdiği gibi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen Türkiye'nin bugünkü yaşadığına benzer şartlarda yaşamıştır. Birebir benzer şartlar. Şimdi Uhud Savaşı'nda başarılı olamayınca Mekkeliler tabii bu defa Allah, Resulullah Beni Nadir'i de Abdullah bin Übey bin Selul'la sözleşmeli olan Beni Nadir'i de çıkardı Medine'den. Haşr suresinde Abdullah bin Übey bin Selul işte eğer biz de gelir savaşırız sizi koruruz dediği halde Haşr suresinin ilgili ayetlerini bulun da şey yaparız. Ha, yapamıyor ki. Bakın bugün aynen Abdullah bin Übey bin Selul gibi işte Suriye'de bulunan, Irak'ta bulunan, değişik yerlerde bulunanlara söz verenlerin hangisi sözünü yerine getirebiliyor? Yapamadılar. Yapamazlar çünkü Allah kalplerine korku salar. İşte bizim kazancımız bu. Eğer bu başarı elde etmek istiyorsak yapacağımız tek şey Resulullah'ı örnek almak, Allah'ın kitabına uymaktır. O kadar. Şimdi şu anda bir kapı açılıyor. Evet, maalesef çok inanılmaz yanlışlar yapılıyor. İnanılmaz yanlışlar yapılıyor ama gene eskisine göre hiç olmasa küçük de olsa bir ışık gözüktü. Bu ışığı güneş ışığı haline getirmek için yani Kur'an'ın ışığına, Kur'an'ın nuruna uymak zorundayız. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'de boğmak için Beni Nadir şeye gitmiş Hayber'e, onlar destekçi olan işte Abdullah bin Übey bin Selul ve çevresiyle görüşüyorlar. Efendim Mekkeliler tüm Arap kabilelerini harekete geçiriyorlar. Orada Beni Mustalik kabilesi var. Mekke ile Medine arasında. O kabile de çevre Araplarını topluyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber alıyor. Yani bütün Yahudiler Medine'nin içinde de Yahudiler var. Dışarıda işte münafıklar, şunlar bunlar. Yani hem iç düşmanlar hem dış düşmanlar ittifak etmişler. Müslümanları boğacaklar. Başka çare yok. Şimdi burada Beni Mustalik'ten itibaren meydana gelen olaylar var. Abdullah bir anlat bakalım. Ne oldu Beni Mustalik?
Resulullah bir şey duyuyor. Huza kabilesinin bir kolu Beni Mustalik. Bunların Huza kabilesi Müslümanlarla iyi ilişkiler içerisinde olsa da Beni Mustalik kolu
devamlı
işte Mekkeli müşriklerle işbirliği içerisinde olan bir kolu. İşte Haris bin Dirar var başında. Bu kişinin asker topladığını Medine'ye saldırmak için böyle bir haber alıyor. Bunu gerçekten doğru mudur diye bir işte haberci gönderiyor. İşte Büreyd bin Husayb el-Eslemi'yi gönderiyor. O da gerçekten de böyle bir şey var diye geri geliyor, söylüyor Resulullah. Ve bunun üzerine bir 700 kişi civarında bir topluluk topluyor ve ani bir baskınla Beni Mustalik'i yakalayabilme adına. Ve bu hakikaten de bu topluluk içerisinde Ensar'dan kişiler var, Muhacir'den kişiler var ve Müslüman olan şeyler, Bedevilerden de Müslüman olanlar var yine. Ve hakikaten Beni Mustalik o Müreysi suyunun orada Mekke'ye yakın bir bölgede olan bir konum olarak öyle bir yerde baskın veriliyor. Bunlar karşı tarafa işte önce teslim olmaları çağrısında bulunuyor, olmuyorlar. Netice itibariyle çarpışılıyor. 10 tane müşrik.
İstersen sen onları az anlat da abla bin Übey bin Selul'a bakayım, vakit müşrik, daraldı yani.
10 müşrik
daraldı.
Öldürülüyor, onlar ele geçiriliyor falan. Geri dönüş yolunda yine o bir su başında Ensar'la muhacir arasında bir sıkıntı yaşanıyor. Muhacirlerden, daha doğrusu Bedevilerden, Peygamberimize yakın olanlardan bir kişi Ensar'dan birinin su tartışması sırasında kafasına vuruyor. Kafasını bir şekilde yaralıyor. Oralardan görenlerden bir de yetişin ey Ensar, diğer tarafta yetişin ey muhacir, birbirlerine düşüyorlar. Peygamberimiz olayı görüp hemen müdahale ediyor. Olay şeye aksettiriliyor.
Abdullah hala peygamber diyorsun. Nebimiz değil.
Resulullah Aleyhisselam görüyor. Abdullah bin Übey bin Selul'le olay anlatılınca o da bütün etraftaki kendi adamlarından olduğunu varsayarak işte beste köpeği yesin seni diyor.
Hem minkel bekeye kuruk.
Yani bizdeki beste kargayı oysun gözünü anlamında atasözünün Arap versiyonu. Ve Medine'ye gittiğimizde şerefli olan, şerefsiz zillet içinde olanı çıkaracaktır diye laf söylüyor. Onlara göstereceğiz bu kadar ileri gittiler falan diye. Zeyd bin Erkam var orada da bunu duyan henüz küçük bir sahabe.
Bunu derken Resulullah'ı kastediyor.
Evet.
Diyor, lehim recan ilel medineti le yuhricenne le az minhel eder.
Bir de o yanındakilere de bir şeyler vermeyin. Evet. Hani Bedeviler kastederek yanındakilere evet. Bir şey vermeyin gitsinler.
Bu alameninde Resulillahi hatta yenfattu. Evet.
Onlar dağılıp gitsinler falan diye söyleyip durumu Zeyd bin Erkam peygamberimize...
Yani diyor ki ya bu adamlar aç susuz buraya gelirler. Biz besledik.
Yani
bunlar ne?
Bir bakıma aslında Abdullah bin Übey bin Selul önceki siyasetini birazcık şey yapıyor artık herhalde sıkıştıkça daha da ileri götürüp daha önce söylemediği şeyleri açıkça söylüyor. Artık sinirinden mi artık sinirine hakim olamıyor ve bu hale geliyor. Zeyd bin Erkam olayı duyunca Resulullah'a yetiştiriyor. O da durumun aslını sormak için çağırıyor Abdullah bin Übey. O da yeminler ediyor. Diyor ki ben böyle bir şey yapmadım.
Sonuçta, önce onların bir mealini verelim. Bunlar ayet diye.
Münafıkun suresinde aynen bu söylediklerimiz geçiyor.
Yani Medine'ye dönersek diyor itibarlı olan o zelil vahak o alçağı çıkaracaktır diyor. Yani. O alçak dediği Resulullah itibarlı da kendisi. Ve bu adam Resulullah'ın ordusunda Abdullah bin Übey bin Selul. Ve savaş sırasında söyledi, savaş bitmiş orada söylediği bir söz.
Münafıkun 8. ayette var. يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْ هَذَلْ
İşin devamını yap, vakit çok azalıyor.
Evet.
Çünkü anlatılacak çok şey var. Evet.
Tamam. Yani hele Medine'ye dönelim, biz üstünler o alçakları elbet sürüp çıkaracağız diyor ayetle bu. Netice itibariyle ortalık da çok karıştığı için, sadece bu olay değil, yani Ensar'la muhacir arasına gerçekten nifak sokulduğu için... Resulullah hemen orduyu yola koyuyor. Gece gündüz demeden kuşluk vaktine kadar ilerliyorlar. Yani ordunun birbirine girmemesi için demek ki bayağı bir elektrik
lambası. Vaktinden önce çıkıyor hem de. Tabii. Hiç beklenmedik bir saatte hemen. Konuşmasına izin vermeden, aralarında bir şey tartışmadan evet. Bunları
yoruyor.
Yoruyor.
Yolda işte Münafıkun suresi nazil oluyor. Zeyd bin Erkam da çok üzülmüş yalancı konumuna düştüğü için. Hatta kapalı bir yere gidip ağlamış falan ya da üzülmüş diye geçiyor. Resulullah da bu durumda çağırmış Zeyd'i. Kulağına bir bükmüş şaka maksadıyla. Bir rivayette de işte bu kulak çok temiz, düzgün duymuştur falan demiş. Zeyd bin Erkam da çok sevinmiş durum üzerine ve Abdullah bin Übey'in oğlu Abdullah var. O da ayetleri duyunca Peygamberimize Resulullah'a gelip babamı ben gerekirse infaz edeyim demiş. Yani babamı infaz edeyim. Ben babamı çok seven bir kişiyim. Aşırı seven bir kişiyim. Başkası eğer infaz edilecekse, başkası infaz ederse babamı, ben ona korkarım ki düşmanlık besleyebilirim. Eğer bir infaz edilecekse babam ben yapayım. Hayır demiş Resulullah. Öyle bir şey olamaz. Hazreti Ömer de hatta infaz edelim ya Resulullah demiş. O da yine hayır. Böyle bir şey olamaz.
Ne demiş yani, yanımızda olduğu sürece?
Yanımızda olduğu sürece işte bir Resulullah arkadaşlarını öldürüyor dedirttirmem diye de bir şey
yok,
var.
Yok o şey, o uydurma. Sen boş ver. Esas ayet hükmüne göre o uydurma, o işin şey gereği. Esas ayet hükmüne göre onun yanımızda olduğu sürece ikram ve ne görür bizden? İyilik ve ikram görecektir. Bu neyin hükmüydü Yahya? Mümtahine suresinin hükmü bu.
Teberruhum ve tuksetum.
Tabii.
Yani davranmanıza
çünkü
bir şey yok.
Fiilen bir savaş yapmamış bu. Sadece laflı olmuş. Dolayısıyla o fiili olmayan bir şeye ceza yok. Bu çok önemli.
İşte ifade özgürlüğü.
İfade özgürlüğü bu doruk yani. Noktasında bakın. Niye? Çünkü şey
fiili bir şey olmadı.
O ayetin şimdi imtihane suresinin innema la yenhakumullahu o şeyde orada rakı 8. ayeti ne diyor? Ne diyordu Allah? La yenhakumullahu anillezine
lem yukatilukum fiddini ve lem yukhricukum min diyarikum.
Yani din sizin konusunda size savaşmam. Evet. Bu adam söylemiş ama Resulullah aleyhisselam savaşmış değil. Evet. Müslümanları da Medine'den çıkarma fiili bir harekete evet. geçmemiş. Onun için enteberruhu ve tuksidu.
Onlara iyilik yapmanızı Allah yasaklamıyor.
Bak bizden iyilik ve ikram görür diyor. Bu onun kişisel görüşü değil Muhammed aleyhisselamın. Allah'ın emri bu.
YouTube'da bulur mu? Kendisinden yani. Öyle bazıları
YouTube'dan bulunmuyor. Evet. Yok efendim ben işte şimdi Müslümanlar şey öldürüyor. Onu sokuşturmuşlar. Evet. Bu ayetleri devre dışı bırakınca onu sokuşturmuşlar. İşte.
Bu kadar ağır hakikaten sözleri de bugün bir devlet başkanına birisi söylese.
Ya bırak onu. Yok bugün o kadar çok suçlar ihdas edilip hapishaneler dolduruluyor ki. Yani inanılır gibi değil. Evet.
Olay burada da bitmemiş. Yine aynı seferin dönüşünde Resulullah'ın yanında eşi Hazreti Ayşe var. O bir konak yerinde gerdanlığını düşürmüş. Gerdanlığını ararken devesinin üzerinde zannederek kabile şey gitmiş. Yani o kervan gitmiş. O dönmüş, bakmış ki kimse yok, üzülmüş.
Şimdi deve de hevdeş dedikleri şey var. Böyle üstü kapalı.
Tüylü bir bölme
içerisinde
var.
Oturuyor. O deveyi kaldırmış ki zannediyor. Ayşe içerisinde oturuyor.
Evet, o da küçük bir yapısı olduğu söyleniyor onun. Orada olduğu zannedilmiş. Orada üzülerek otururken şeyin
üzülerek oturma şeyin gerdanlı tuvalete gidiyor. Gerdan orada kalıyor. Geriye dönüyor. Bakıyor ki dağılmış. O şeyleri toplayıp gelinceye kadar dönüyor ki kervan kimse gitmiş. Yok. Tek başına kalıyor orada.
Kervanın artçısı yani geriden gelen bir şey bıraktık mı diye bakan Safvan bir muattal Hazreti Ayşe'yi görüyor. Onu deveye alıyor ve kervanı öne tarafa yetiştiriyor. Her şey normal yani normal seyrinde olan bir şey fakat özellikle Medine'ye dönüldüğünde işte münafıklar bir gol yediler ya kendilerince ona bir karşılık verebilme adına bu olayı tamamen çığırından çıkacak şekilde işlemeye başlıyorlar ve Resulullah'ın eşine iftira netice şeyine götürüyorlar. Şahsan bir sabit var Çinçine Mistah bin Üsase Hamle bin Caş bunlar önü çekiyorlar bu dedikoduda. Safvan bin Muattal'la Hazreti Ayşe zina iftirası atılıyor bu ikisine. Hazreti Ayşe
yani ben buna geri kaldılar. İşte o da zina ettiler. Onun için geri kaldılar diyorlar.
Evet. Yani bunun amacı Hazreti Ayşe'yi kötülemek değil tabii ki. Resulullah'ı köşeye sıkıştırmak, onu kötülemek. Evet,
Ebu Bekir'le arasını açmak.
Açmak.
Müslümanları birbirine düşürmek.
Yani orada Hazreti Ayşe bir piyon olarak onlar tarafından kullanıyor. Yani hiç bu Münafıkun suresinden sonra onların özellikle baş münafıklarda herhangi bir geri adım atma, bak biz yanlış yaptık, izleniyoruz falan diye bir düşünce yok. Daha da ileri gitme var. Ve bunun başını yine çeken Abdullah bin Ubey bin Selül. Yani alttan bu olayı işleyen, genişletilen kişi.
Gizli gizli organize eden
bu kişi yine. Netice itibariyle en son bir ay sonra Nur suresinin işte ayetleri iniyor. Hazreti Ayşe'nin masum olduğu ortaya çıkıyor. Ve burada özellikle iftirayı yayan 3 kişi cezalandırılıyor. Az önce saydığım kişiler Hassan bin Sabit, Mistah bin Üsase ve Hamle bin Caş. Bunlar zina iftirası cezası alıyorlar. Abdullah bin Übey bin Selül yine kurtarıyor. Bazı rivayetlerde onun da orada cezalandırıldığı var ama genelde kuvvetli rivayetlerde yok bu.
Yani açıkça o söylemiyor. Açıkça Ayşe zina etmiştir demiyor. Organize ediyor işi. Açıkça söylemediği için hukuken suçlu da sayılmıyor.
Evet. Açıkça söyleyen 3 kişi cezalandırılıyor.
Bugün olsa işte şöyle yapmışsın böyle tamam şunu yaptın. Öyle ceza üretiliyor ki ya bu yani bir Müslümana yakışmıyor gerçekten. Evet.
Yani tabiri caizse hem normal şekilde kötülüğünü yapıyor hem bel altından da vuruyor. Her türlü pisliği yapıyor. Buna rağmen Abdullah bin Ubey bin Selül'ün herhangi bir şekilde cezalandırma şeyi uygulanmıyor ona. Fakat toplumun gözünde eskiden kral sayılan bu kişi, hatta yine o Beni Mustalik dönüşündeki rivayetlerden bir tanesinde Abdullah bin Ubey bin Selül'den işte bahsedilirken onun tacının boncuklarını diziyorlardı falan diye bir ifade var. Peygamber Resulullah gelmeden önce tacının boncukları dizilen bir kişi, bütün Medinelilerin arkasında olduğu bir kişi. netice itibariyle 3-5 kişinin etrafında kaldığı bir kişiye dönüşüyor. Ve eğer baştan buna belki sert davranılsaydı hiç önü alınmaz şeylikler olacaktı.
Evet, yani düşmanlıklar buna, olacaktı. Buna da çok dikkat etmek lazım. Şey yapmak isteyenler, ki ben bunun çok örneklerini biliyorum, burada tabii vakit bitti. Bir insanı büyütmek için önce bir muhalefet, sonra ona karşı bir karşı cephe ve büyütülüyor. Bak burada Abdullah bin Übey bin Selul, Medine'de çok ciddi bir siyasi figür iken, Resulullah'ın bu davranışları, artık herkes onu destek, hatta şeyde bile, Müreysi suyunda bile ya Resulallah diye Resulullah'a karşı onu destekliyorlar. Bak o savaş ayetleri benim üstelikte ayetlerinceye kadar ashab destekliyor ya Resulallah, bu bizim büyüğümüzdür, şöyle de böyle diye destek veriyorlar. Resulullah'ın gösterdiği bu şey siyaset. Kendi haline bırakıyor. Ama Allah'ın emri zaten bu. Yani Resulullah'ın kendisini
bir kahraman yaratmıyor yani.
Lüzumsuz, evet.
Öyle bir eğer şey onun üstüne üstüne oynasaydı Abdullah bin Übey bin Selül daha çok taraftar toplayabilirdi.
Ve Müslümanlar bugüne gelemezdi.
Evet. Yani öyle bir siyaset gidiyor ki onu kendi haliyle baş başa bırakıyor ve bitiriyor.
Ve millet yani. Millet ondan dalga geçmeye başlıyor. Çok saygın olan o adam artık bütün saygınlığını kaybediyor, itibarını kaybediyor.
Yüzyıllarca, belki on yıllarca birbirlerini boğazlayan Arap kabileleri, Esra Hazreti şöyle olsun, diğer şeyler olsun, Kur'an-ı Kerim'de hani Mekke sadece emin kılınmış, etrafındakiler alınıp götürülürken diye ayet-i kerimede var. İşte Resulullah'ın bu güzel siyasi uygulaması neticesinde yek vücut oluyor. Ve evet. Kenetleniyor ve aralarındaki bütün düşmanlıklar gidiyor. Yani biz Müslümanları yek vücut edeceksek, düşmanlıkları gidereceksek Resulullah'ın siyasetinden başka uygulama şeyimiz yok.
Yani sonra şey de var, yani bu adamların yaptıklarının en küçük şüphesi yok ki, açık ayetler var. Bununla ilgili Münafıkun suresinin açık ayetleri var. Bununla ilgili Nur suresinin açık ayetleri var. Herhangi bir şey yok. Dolayısıyla şeyden bu Abdullah bin Übey bin Selul figürü çok iyidir ama bunu asla tarih kitaplarından değil, siyer kitaplarından değil, Kur'an'dan öğrenme mecburiyetimiz var. Ve vefatı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 4,5 ay önce vefat etmiştir. O kadar da uzun süre yaşamış. Ama bütün itibarını kaybetmiştir. Artık yani ölümü kimseyi ilgilendirmez hale gelmiştir. Evet, şimdi son geldik, yani Kur'an-ı Kerim'e uyarsak fikir hürriyeti, ifade hürriyeti yeryüzünde hiç kimse bizim durumumuz hayal bile edemez. Ama biz Müslümanlar olarak bunu yapmak zorundayız. Burada şunu söyleyeyim. Bakın Allah'ın, Adem Aleyhisselam Allah'ın emrine uymadı, makamını kaybetti. Medine'de Yahudiler makamlarını kaybettiler. Bütün imkanlarını kaybettiler. İşte bugün birçok kimsenin nasıl imkanlarını kaybetti. Allah'ın emrine uymadığımız takdirde her şeyimizi kaybederiz. Bunu unutmayalım. Allah'ın emri bize uymaz. Biz ona uymak zorundayız. Menfaatlerini öne alan hocalar, efendim bir tedricilik var, önce şu sonra şu diye saçmalığın danışkasını yapıyorlar. Bu kitaba uymak zorundayız. Hiçbir ayeti diğerine tercih edemeyiz. Onun zamanı var diyemeyiz. Zamanı gelmeseydi inmezdi. Onun için Türkiye'de bir an önce şu ekonomiyi batılıların kafasından kurtarma mecburiyeti var. Bunun hiç affedilecek tarafı yok. Hiç affedilecek. Eğitimi mutlaka kurtarmak zorundayız. Sağlıkta yapılan o büyük zulmü şey yapmak zorundayız. Bütün dünya örnek olacağız ama onun tek yolu bu. Ne geleneksel din, ne de batı. Allah yardımcımız olsun. Evet, bizim dergimiz de çıktı. Kitap ve Hikmet dergisinin yeni sayısı çıktı. Bunu da sizlere duyuruyoruz. Burada da şu anlattığımız konular daha çok işleniyor. İşte gayrimüslimlerle, ehli kitapla ilişkiler falan. Evet, sizlere bunu da duyurmuş olduk. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından hiçbirimizi ayırmasın.